Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesme istedir ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ının, insan bulmacasının 66 parçasını, insan denilen puzzle'ın 66 parçasını, insanın mütemmim cüzlerinde ilk parçamız olan kaderi işlemeye devam ediyoruz. Kader, neden insan puzzle'ının, insanı oluşturan mütemmim cüzlerin birincisidir? Çünkü insan ve dahi onun ruhu ve hatta bedeni bile yaratılmazdan evvel kaderi yaratıldığı için. İlahi sistemde insan ile ilgili ilk unsur kader olduğu için kaderle başlamış idik. Bunun yanında tüm eylemlerimiz, kaderle olan rabıtamız yani kadere olan bakış açımız çerçevesinde şekillendiği için kaderle başlamış idik. Kader konusunu kalbinde, zihninde, aklında, gönlünde çözen insan, biiznillah kendi kemalat yolculuğunda da daha doğru yol alır. Nitelikli insan programında da işte bu yüzden insanın mütemmim cüzlerinde kaderi ilk parça olarak ele aldık. Kader hayatımızın omurgasıdır çünkü kadere iman, takdiri ve tevfiki Allah'tan bilip ben yaptım gururuna kapılmamaktır aziz dostlarım. Kadere iman, rızkın ve ecelin takdir edildiği inancı ile, rızık endişesiyle eğilmemek, ölüm korkusuyla doğrulardan taviz vermemektir. Kadere iman, olan olması gereken de inancını kabul etmektir. Kadere iman, zihnimizi gereksiz kaygılardan kurtarabilmektir. Kadere iman, bahaneleri ortadan kaldırarak, başımıza gelen kötülüklerdeki sorumluluğumuzu idrak ve hatalarımızdan ve günahlarımızdan tevbe etmektir. Kadere iman, yaşanan ağır kayıplarda veya başarısızlıklarda bunda da bir hayır vardır diyebilmektir. Kadere iman, geçmişin keşkelerinden kurtulmak, geleceğin kaygılarından azat olarak, ebul vakt olarak an bu andır dem bu dem sırrınca anın hakkını bir hakkın vermektir, verebilmektir. Kadere iman, kulun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdikten sonra neticeyi Allah'a bırakması olarak tanımlanır. Kadere iman konusunu işte tam da bu yüzden 5 hafta boyunca epey geniş bir şekilde şu ana kadar ele aldığımızı düşünüyorum aziz dostlarım. Şimdi bugüne kadar anlattığım bu 5 programda anlattığım mevzularda imanımızı pekiştirmesi adına Kur'an-ı Azimüşşan'da Vadi-i Şerifler'de kader mevzu nasıl geçiyor? İnşallah bundan sonraki programlarda biraz ona değineceğim. Önce Ra'd suresi 8. ayet-i kerime ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kullu şeyin indehu bi miktarin. Yani onun katında her şeyin bir ölçüsü vardır. Her şey onun indinde bir miktar iledir, bir standart iledir, bir formülle, bir karara göredir. Onun katında her şey bir ölçü, bir plan, bir karar dahilinde yürür. Sünnetullah'ın, adetullah'ın kesinleşmiş kat'i kanunu budur. Evrende kaos yoktur aziz dostlarım. Her şey Allah indinde tespit edilmiş bir ilme, standarda, kurala ve ölçüye göre yürür. Kader konusunda işte bu bizim için büyük bir ferahlık sağlar. Çünkü Allah'ımız ve Allah Resulü bu sistemin nasıl çalıştığını tabiri caizse tüyolarını bize vermişlerdir önceden. İşte bunu bilmek insanı inanılmaz bir şekilde rahatlatır. Bilinmez bir sistemde ne yapacağı belli olmayan bir hükümdarın yönetimi altında yaşamak kadar feci bir şey yoktur. Rabbimiz bu yüzden kullarını psikolojik olarak rahatlatmak adına psikolojisini dahi yarattığı için kullarının, onun her şeyini bilen Rabbimiz o yarattığı kulunu rahatlatmak adına imtihan salonunda kitap açık, yanımızda hocalar ve ilim ehli ve erbabı ve sormanın da onlardan doğrusunu öğrenmenin de serbest olduğu çok adaletli, çok kolay, çok mükemmel bir ebediyet sınavı yapmaktadır bizi şu fani dünyada. Böyle sınava can kurban değil mi aziz dostlarım? Yok unuttuydum, yok elektrikler kesikti çalışamadıydım gibi hiçbir bahanenin işlemediği bir edebiyat sınavındayız. Yok mu ibret alan? Dolayısıyla kaderimize tesir edecek tüm faktörleri bilmek insanı psikolojik olarak çok ama çok rahatlatıyor. Onun mülkünde her şey bir ilme, bir kurala, bir standarda göre yaratıldığı için bu bize hem muamelatta ve amelde hem de inanç ve tefekkürde müthiş bir rahatlık sağlıyor. Neyin günah, neyin sevap olduğunu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin iyi, neyin güzel olduğunu biliyoruz. Neyin Allah'ın sevdiği, neyin Allah'ın sevmediği bir amel olduğunu biliyoruz. Elimizde bıçağı alır ve elimizi kesmeye çalışırsak keser. O melun Kabil gibi elimize taşı alır da birinin kafasını ezersek ölür. Emniyet kemerini takmazsak, karşı şeride geçersek, hız sınırını aşarsak, karlı ve buzlu yolda kış lastiği takmazsak, ehliyet almadan, araba sürmesini bilmeden nasıl olsa arabamız var diyerek otobana çıkarsak, dere yatağını ev yaparsak, sismik radyatörler Japonya'daki gibi olmadan binalara çürük kolonlarla, deniz kumlarıyla, çakıl taşlarıyla, çimentodan çalarak bina yaparsak sonuç feci olur. Burada kaderi sınamaya ya da bakalım belki bir şey olmaz demeye gerek yoktur. Bu abesle iştigaldir. Çünkü Allah'ımızın sünnetullahı, Allah'ımızın kanunlarında asla bir değişiklik bulamazsın diyor Allah'ımız. Dolayısıyla kader konusunda haşa Rabbimizin kafasına göre rastgele bir öyle bir böyle bir şöyle bir böyle ne yaptığı belirsiz bir ilah olması haşa haşa asla düşünülemez. Kullarının kafası da öyle kaymasın diye zaten gönülleri öyle kaymasın diye kafaları allak bullak olmasın diye o da kullarının kendi yarattığı kullarının bu kaygı ve korkusunu bildiğinden olsa gerek bizi rahatlatmak için Kur'an-ı Azimüşşan'ında bu konuda sayısız kez hiçbir muhtaciyeti olmamasına rağmen bize garantiler vermiştir. İlahlığına rağmen bizi aciz kullarına garantiler vermiştir. Haşa bunu hiç söylemesine gerek olmamasına ve kullarına böyle bir garanti vermek mecburiyetinde olmamasına rağmen birçok ayet-i kerimede Allah vaadinden dönmez diyerek bize bir garanti vermiştir. Psikolojik olarak kendimizi güvende hissetmemizi sağlamıştır. Aziz dostlarım, nitelikli insan programındasınız. Bir kemalat yolculuğu, kendimizi daha kaliteli, daha nitelikli, daha becerikli, daha yetenekli yapma yolculuğu. 9 yıldan beri bu stüdyolardan, bu mikrofonlardan sizlere bu yüzden ulaşıyorum. İki günü eşit olan ziyandadır buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu buyruğuna uyarak beşikten mezara bize farz olan kadın erkek her Müslümana ilim peşinde koşmak için bu programı size arz ediyorum. Burada çok önemli bir noktayı kaderle alakalı Sufilerin tahallu bir ahlak-ı ilah sırrınca yeniden dikkatinize sunmak isterim. İlahımız, Allah'ımız, Rabbimiz, Mevlamız, kadiri mutlak olan, her şeyin sahibi olan, mülkün sahibi olan, lehv-i mahfuzun sahibi, alemlerin Rabbi olan ilahımız diyor ki وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِكْدَارٍ Onun indinde her şey bir miktarla, bir standartla, bir kanunla, bir kuralla, bir oranla, bir ölçüyle, bir kaderle. Yani sanki bu ayet-i kerime kullarına şöyle diyor. Ey kullarım, ilahlığıma rağmen benim indimde bile her şey bir miktara göre, kadere göre, orana göre, standarda göre, kanuna göre ise sakın ha kafanıza göre bir iş yapmayın. Bunu böyle anlayın lütfen. Yaptığınız işlerde yatmanız, kalkmanız, çalışmanız bir standarda göre olsun. Eğer bir atölyede, fabrikada, bir iş dünyasında beni şu anda dinliyorsanız yaptığınız her işin bir standardı olsun. Çünkü standartizasyon kalite getiriyor. Bir evdeyseniz, bir ev hanımıysanız, ziyaretlerinizde, ticaretlerinizde, muamelatınızda, yemeklerinizde bir ölçü ve standart olsun. Kafaya göre davranmayın. Hatta o ölçüyü gelinlik etmeye çalıştığınız hanımefendi, kızlarınız için de annemin ölçüsü, babaannemin ölçüsü, ninemin ölçüsü diyerek, teyzemin, halamın ölçüsü diyerek sadece el kararı değil de onlara da o miktarı, o kuralı, o kaideyi öğretin. Ailenin ziyaretleri, ailenin ibadetleri, ailenin ticaretleri, ailenin bütün muamelatı da bir kurala, bir kaideye göre olsun. Böyle olunca o standartizasyon da aile içerisinde ferahlık getirecektir, rahatlık getirecektir. Kafaya göre bir yaşam İslam'da yok. Müslümana göre, kafaya göre davranma yok. Bunu sayısız defalar farklı farklı ayetleri yorumlarken size anlatırım. Aziz dostlarım, kaderle alakalı birçok ayet-i kerime var tabii ama birkaç programda ayet ve hadisler ışığında inşallah bu kader konusunu ele alacağım. Furkan suresi 2. ayet-i kerimeye de bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا Çünkü her şeyi yaratan ve her şeye belli bir plan ve kader tayin edip düzene koyan da O'dur. Her şeyi yaratan, her şeyi belli kanunlara göre düzenleyen, planlayan, sınırlarını, ölçülerini belirleyen, her şeyi bütün incelikleriyle plana dahil eden Allah yüceler yücesidir. O yaratmıştır bu şekliyle. O her şeyi yaratmış ve ona belli bir ölçüye göre düzen ve şekil vermiştir. Bir nizam koymuştur. O her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenlemiştir. Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah yüceler yücesidir. Bu ayet-i kerimeye baktığımızda فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا ifadesi bize, hani ne diyoruz başımıza bir iş gelince, takdiri ilahi diyoruz değil mi? Rabbimizin takdiri. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar belli bir plan dahilinde takdir etmiş Rabbin karşısında ona hürmeten, onun kararına hürmeten kabulden başka bir şansımız da yok. Şimdi şirketlerde çalışıyoruz. Patronlarımız, CEO'larımız, yönetim kurulu başkanlarımız bazen mesaiyle alakalı, işte Ramazan geldi, mesaiyi erkene çekip daha erken vakitte başlayıp daha erken tatil yapmakla alakalı, Allah razı olsun çalışanlarını bu şekilde düşünen bütün patronlar, bütün iş sahipleri için. Kamuda da bazen böyle güzel şeyler duyuyorum elhamdülillah. Tatillerini Yahudilerin ve Hristiyanların günlerine göre ayarlayan Türkiye elhamdülillah küllerinden yeniden doğuya uyanıyor. İnşallah bizim de kutsallarımıza göre, kadim değerlerimize göre, inancımıza göre bizim için mübarek ve muazzez sayılan vakitlere hürmet eden idarecilerimiz var elhamdülillah. İngiltere'de bulunduğum bir dönemde aziz dostlarım, hani bunu istemek, beklemek en tabii vatandaşlık hakkımız yani. Aman hocam Zülfiyare dokunmayalım, sürçülisan etmeyelim, birilerinin ağrına gitmesin falan diye endişelenmeye mahal yok. Bakın bu normal insanın en tabii hakkı, inanç özgürlüğü. City Üniversitesi'nde rektör bey bir toplantıda çocuklar demişti. Yani ben yeni atandım, çok çok özür diliyorum. Sınav döneminiz sizin oruç olduğunuz, sizin Ramazan'ınıza denk geldi. Bunun da biraz aç karnına zor olduğunu duydum psikologlardan. Bu yıl biraz zorlayacağım sizi, ne olur kusuruma bakmayın. Ama gelecek yıl sınav takvimini sizin orucunuza göre ayarlayacağım. İşte olması gereken en temel, en basit bir numara, yani birinci sırada gerekli olan eylem bu yani. Çok lüks, çok aşırı, absürt bir şey istemiyoruz aziz dostlarım. İnancımızı yaşıyoruz ve ona saygı duyulmasını istiyoruz ve bunu bekliyoruz. Bu bizim en temel vatandaşlık hakkımız. Çocuklarımızı o oruç oruç, aç sefil perişan bekletmenin ya da oruç oruç çok daha zor derslere, sınavlara sokmanın bir alemi yok. İnşallah hem Milli Eğitim Bakanlığımızın hem YÖK'ün bu konuda gerekli tedbirleri alarak, hatta YÖK'e bile gerek yok. Yani üniversiteler tahminimce senato bir karar alıp bunu kendi özgürlüğünde, özgünlüğünde, özerkliğinde, özerk yönetiminde ayarlayabiliyor diye biliyorum. Yanlışım varsa inşallah düzeltirsiniz. Dolayısıyla aziz dostlarım, burada hem Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen Rabbimizin o düşüncesine, bizim için tasarrufuna iman ederek, bunu kabul ederek, hüsnü kabulle, hiç böyle lafı eveleyip geveleyip haşa isyankar bir halde kadere haşa ve haşa laflar edecek bir duruma gelmemek önemli. Hem de işlerimizi de o madem ki belli bir düzen, belli bir şekil, belli bir kanuna göre bunu yapıyorsa, bizim de o nizama ve intizama göre işlerimizi yapmaklığımız, tekallu bi ahlakillah sırrınca mürebbiyemiz olan, Rabbimiz olan, terbiyecimiz olan ilahımızı onun buyurduğu şekliyle modellemek. Haşa, burada modellemek hani çok ağır bir ifade olarak gelebilir size. Onun ahlakıyla ahlaklanmak. Ötesi yok. Sufiler böyle buyurduğuna göre bunda bir beis yok demek ki, öyle söylemiş büyüklerimiz. Aziz dostlarım, yine Tevbe suresi 51. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Kul len yusibena illa ma kataballahu lana. Yani de ki diye başlayan ayet-i kerimeler, bütün ayetler muazzez, mukaddes ama yani bunu söyle diyor ya, böyle de diyor yani. Bir de emir var, bir tekit var başta. Len yusibena. Bize asla erişmez. İlla ma kataballahu lana. Allah'ın bize yazdığından başka hiçbir şey bize erişmez. Bitti yani. Ötesi var mı? Ama bunu söylerken de haşa despot bir ilahımız yok yani. Haşa, sümme haşa. Adili mutlak olan ama Halik-i Rahim olan Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman ve Rahim olan Rabbimiz var. Esirgeyen, bağışlayan, koruyan, merhamet eden, rızkımızı veren, bizi affeden bir Rabbimiz var. Onun için ayet-i kerime hemen şöyle devam ediyor. Huve Mevlana. Yani nasıl muhteşem bir ifade. İnsan yani kalbi çatlıyor aziz dostlarım yani. Haşa, teşbihde hata yok. Haşa haşa, sümme haşa. Yani topluyoruz çalışanlarımızı. Arkadaşlar, bundan sonra yönetim kurulu kararlarından başka bir karar yok. Yönetim ne yazmışsa yönetmelikte ona uyacaksınız. O kadar. Hani dünyevi şeyler böyle. Ama bu öyle değil. Allah'ın bizim için yazdığından başka bize asla erişemez dedikten sonra hemen kulu ferahlatan, rahatlatan huve Mevlana. O bizim Mevlamız ya. Yetmedi. Ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ufaneke rabbena ve leykel masir. Ne kadar muhteşem bir ifade yani. Allah kulunun düşmanı değil ya aziz dostlarım. Ne olursunuz. Haşa, öyle düşüneceğinizi zannetmiyorum. Buna ihtimal vermiyorum ama yani Allah kulunun düşmanı değil ya. Allah'ımız, Mevlamız, dostumuz, yardımcımız, sahibimiz, ilahımız, yaratıcımız. Bizim için cennetler yaratıp Yasin suresinde geçtiği şekliyle selamun kavlen min rabbir rahim. Cennet kapısında bize selam verecek olan bir Halik-i Rahim'imiz var. Rahmetli bir, merhamet sahibi, rahmet kaynağı olan bir Mevlamız var. Geçen hafta uzun uzun anlattım size. Annem rahmetlinin ben henüz 8 yaşındayken vefatına nasıl ama nasıl sevindiğimi uzun uzun anlattım. Rabbime nasıl şükrettiğimi. Özene bezene aldığımız, çok özel bir terzide diktirmeye çalıştığımız kumaşı ona teslim ettiğimizde o terziye güvenimiz tam değil mi? Tam da üstümüze uydurmak için orasını burasını keserken, orasını burasına iğne batırıp dikerken, orasını burasına nakış bilmem baskı falan yaparken hiç itiraz etmiyoruz değil mi? Ömür elbisemizi orasından burasından kesip tam da bize uygun hale getiren Rabbimize nasıl teslim olmayalım? Kader yazılmış ama Allah da Mevlamız, dostumuz, Allah kuluna düşman değil diyoruz ya. Elimizden gelmeyen konularla ilgili olan da hayır varmış deyip ondaki iyilik ve güzellikleri görmek de kadere imandan değil midir aziz dostlarım? Hem Rabbim bir anne aldı benden ama bir üvey anne verdi hemen. Sonra anlattım size, çok çalkantılı bir hayatımızdan sonra gönlüne girdiğim, vefat ederken beni cennete davet eden, kendisine bir şefaat hakkı verilirse önce baban sonra sen diyecek kadar ruhu muazzez bir üvey anne verdi Rabbim bana. O amansız hastalıkta isyan etmeden, şikayet etmeden, sabırla mücadele ettiği dönemde onun vefatından sonra babam tekrar evlendi rahmetli. Yani bir üvey anne daha verdi Rabbim. Birkaç sene önce babamı ve geçen sene de ikinci üvey annemizi kaybettik. Ama babamı evlendirirken üçüncü annemin erkek kardeşleri yani üvey dayılarım Münir hocam biz seni gördük. Bu ailede seni biliriz. Kardeşimizi seni gördükten sonra babana gönül rızasıyla, gönül hoşluğuyla vermeye karar verdik diyecek kadar hal hatır sayan, insanlıktan anlayan kişilerdi. Ve bu vesileyle babamın yeniden evlenmesinde benim haşa Rabbim riya yazmasın ama gurur kibir olmasın ama iyi bir insan, iyi bir evlat olmam, babamın yanında ona destek olmam, onu desteklemem de bir referans olarak görüldü ve bu kararda etkili oldu. Yetmedi, sonra dördüncü bir anne daha verdi Rabbim bana. 1990'lı yılında evlendim Çerkez kızı Sema Hatun'la. Annemiz, kayyumu validemiz Safinaz anneme verdi Rabbim. Bir anne gibi bildiğim, sevdiğim, saydığım, duasını aldığım. O da rahmeti Rahman'a kavuştu. Şimdi dört anneyi Allah'a uğurlamış bir evladın onuruyla, gururuyla, haşa yani gurur kibir anlamına söylemiyorum ama kalp huzuruyla demem daha doğru olur. Bir durumdayım. Öyle bir hayat yaşıyorum. Elhamdülillah. Hadi razı etmeseydim. Hadi gönüllerini almasaydım. Hadi kırsaydım. Hiç mi kırmadım? Elbette sıkıntılar olmuştur, problemler olmuştur. Ama hep her zaman özür dileyen, her zaman gönül alan, her zaman hatasından dönen bir insan olma gayretindeyim. Bitmedi. Rabbim hala bana anneler vermeye devam ediyor. Hem de sayısız anneler. Nasıl mı? Anne ne yapar aziz dostlarım? Anne korur, kollar, sever, yardım eder. Evet, ben 8 yaşındayken biricik annemi kaybettim. Aldı annemi Rabbim benden. Ama bu yaşıma kadar beni hiç darda koymadı. Bana yardımcı olacak, bana annelik yapacak sayısız kullarını yolladı bana anne olarak. Adı anne olmasa da annelik yaptılar bana. Sayısız dualar aldım ve hala alıyorum. Bu program bile benim için bir anne. Neden? Sizden dua almama vesile oluyor. Sizinle tanış olmama vesile oluyor. Gönlünüze girmeme vesile oluyor. Hayır dualarınız geliyor, yağıyor sağanak sağanak. Varlık sebebim oluyorsunuz aziz dostlarım. Bana kendimi iyi hissettiriyor. Üstelik zaman zaman da karşılaşıyoruz. Hocam, annem, ninem, halam, teyzem, eşim, kız kardeşim size çok dua ediyor diyorsunuz. Bana arıyorsunuz. Konuşuyoruz sizlerle. Bunun şahidisiniz. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Evet, görünürde baktığımız zaman bedenen bir anne gitti ama milyon anne geldi. Şimdi ben sevinmeyeyim de kim sevinsin aziz dostlarım? Kadere iman işte bu açıdan olan tüm hayırları görme erdemidir. Rabbim bir kapıyı kaparsa birçok kapı açar. Ama hala kapalı kapıda gözünüzü ondan alamayarak bu kapıyı niye kapattı, bu kapıyı niye kapattı diye o kapıdan gözünüzü alamazsanız diğer açılan kapıları, Allah'ın size verdiği diğer nimetleri görmezsiniz. Rabbim firaset ve basiret ile bakıp iman gözüyle görmekliğimizi nasip eylesin inşallah. Amin. Aziz dostlarım, yemin iyi bir şey değil. Ama bu kardeşiniz de elhamdülillah mahşere inanan bir kardeşiniz, iman eden bir kardeşiniz. Deli filan da değil. Neden şimdi kendi başına bela alıp sizi aldatıp mahşerde hem size mahcup olsun hem Allah katında hüsrana uğrasın? Neden? Böyle bir şey gerek var mı? Sizi temin ederim. Sizi gerçekten temin ederim. Yakın çevreme baksanız, ya Münir çok çileler çekti, çok kadire uğradı, çok zulümler gördü filan diyeceklerdir. Ama Rabbim beni yaratıp yeniden dünyaya gönderse, dünyaya gönderirken de şöyle elime bir çetele verse, bir checklist, bir kontrol listesi verse, Münir kulum seç şuradan nasip hayat istiyorsan, ben yine aynı anneleri, aynı babaları, aynı çocukları, kardeşleri, akrabaları ve yaşadığım diğer tüm unsurlar nasılsa tıpkısının aynısını bulur, onları seçerim. Neden mi? İlk önce onları bana takdir eden, fakatterahu takdira, onları bana mukadder kılan, benim için onları beğenen Halik-i Rahim'im var. Rabbimin bir hatırı var. Uyduruk kaydırık bir patronun bütün laflarına, kurallarına, kanunlarına, yönetmeliklerine, tebliğlerine uyan bizler Rabbimizin kanununa, kuralına, kaidesine, kaderine uymayalım mı? O seçmiş. Kurban olduğum, bana uygun olduğuna, en uygun olduğuna karar vermiş. Edeben, haya ile, hürmeten ve büyük bir şükran-ı nimet ile onun için seçerdim. İkincisi, bilinmezlikler yok. An itibariyle biliyorum çünkü yaşadım. Birinci kez yaşadım ilk dünyaya geldiğimde. Öyle düşünürdüm yani. Elhamdülillah biliyorsam, bugüne kadar da bu şekliyle geldiysem, bundan sonrasını tabii ki Rabbim biliyor. Ama şu an itibariyle bunu seçerdim. Bildiğim bir hayatı seçerdim. İşte sanırım kadere iman konusunda kıvırmadan, eğip bükmeden, hüsnü kabul ile içselleştirmemizin tek yolu da bu olsa gerek. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında İnsan Puzzle'ının 66 parçasından ilki ve evveli olan kaderi anlatmaya devam edeceğim Kur'an-ı Kerim ışığında. Kısa bir ara veriyorum. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan ile Nitelik İnsan programında programın ikinci yarısını yeniden sizlerle beraberiz. İnsanı oluşturan mütemmim cüzlerin ilkini, kaderi anlatıyorduk. İlk yarıda Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekliyle size bazı ayet-i kerimeleri açıklamıştım. Yine ayetler ışığında kaderi anlatmaya devam edelim inşallah. Hadid suresi 22. ve 23. ayet-i kerimelerde Rabbimiz buyuruyor ki, yeryüzünde ve kendi nefislerinize uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, lehf-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Peki 22. ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah kulunu bilmiyor olabilir mi aziz dostlarım? Haşa ya. Allah'ım yazmışsın işte bir sürü musibet, bir sürü kaza, bir sürü bela falan, haşa. Kulu böyle yapmasın diye hemen 23. ayet-i kerimede bakın ne buyuruyor kurban olduğum. Bu, yani başımıza gelecek tüm musibetler bir kitapta yazılmış. Bu niye yazılmış? Kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği nimetlere şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen, böbürleden hiç kimseyi sevmez. Aziz dostlarım, 5 program boyunca zihnimizde şeytan bir giriş yapıp da ya Allah bunu bildiğine göre dolayısıyla bundan bir kurtuluş yok, bizi sürüklüyor oraya, biz de el mecbur, el mahkum yapıyoruz gibi bir inanış haşa olmasın diye 5 program size kaderin bu açıdan açıklamasını epey bir yaptığımı düşünüyorum. Lütfen zihninizde, aklınızda sorular, gönlünüzde takılan konular olursa nitelikliinsan@erkamradyo.com e-mail adresine ya da www.erkamradyo.com Nitelikli İnsan programına oradan girerseniz program arşivinde yine bize soru formu olarak sorularınızı yollayacağınız bir bölüm var en alt bölümde. Şimdi Allah'ımızın bize başımıza gelmezden evvel bunları yazıyor olmasının bir mücbir sebep olmadığını, yani bizi bununla icbar etmediğini, zorlamadığını, bunu kendi irade-i cüziyemizle bilerek, isteyerek, Allah'ın serbest bıraktığı irademizle yaptığımızı ortaya koyması açısından kaderdeki ömür meselesinden bunu bir anlatmak istiyorum size. Biliyorsunuz ömür nefes sayısı olarak takdir edilmiş, asla değişmez. Ali İmran suresi 145. ayet-i kerimede Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur diyor. O süresi belirtilmiş bir yazıdır. Yani yazılmış lef-i mahfuzda. Kim dünyanın yararını, sevabını isterse ona ondan veririz. Kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz diye buyuruyor Rabbim. Aziz dostlarım, normal bir yetişkin insan koşu moşu yapmıyorsa, merdiven çıkmıyorsa normal dinlenme halinde dakikada 12 ile 20 arasında nefes alır. Burada kişi madem ki nefes sayısı olarak takdir edilmiş, hani dakikada 20 nefes aldığınızda ömrünüz başka olur. Dakikada 10 nefes aldığınızda ömrünüz başka olur. Dolayısıyla kişi diyaframatik soluma ile diyafram kaslarını geliştirerek, akciğer kapasitesini artırarak, uzak doğuda Endonezya'da dalarak böyle balık avlayan yerliler var. Onların ciğerlerinin çok gelişmiş olduğunu görüyoruz belgesellerden izlediğimiz kadarıyla. İşte bu tarz sualtı çalışmalarıyla dakikadaki nefes sayısını azaltarak kendi ömrünü bulunduğu aile, toplum, çevre, coğrafyadaki insanlara göre çok daha fazla artırabilir. Böyle bir opsiyon var. Bunun yanında sadece nefes kapasitesine, akciğer kapasitesine, diyafram kasına değil de sağlığına, yediğine, içtiğine dikkat ederek, orucu bir yaşam biçimine dönüştürerek tüm hastalıklardan da kurtulabilir. 100 yaş, 110 yaş, hatta bilim şu anda 120 de mümkündür diyor. Ömrünü bu kadar yukarı çekebilir. Ama bütün bunlar Allah'ın ilminde kaderi muallak olarak yazılmıştır zaten, hani kaderde vardır, yani öyle yapacaksa böyle olacak, böyle yapmayacaksa şöyle olacak. Yani Kulum sağlığına dikkat eder. Bunları yaparsa ömrünü uzun edeceğim demiştir Rabbimiz. Yani kader Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine doğru tebliğ eder. Ama o hüküm Allah katında zaten az evvel anlattığım ayet-i kelimelerde yer aldığı şekliyle Ümmül Kitap'ta, Lehf-i Mahfuz'da yazılmıştır, vardır yani. Hani haşa Allah'ı kandırmıyoruz yani. Ama lütfen unutmayın, Allah da kulunun düşmanı değil. Burada hemen aklıma Cumhuriyet'in ilk yıllarında aynı dönemde yenilmiş, mahvolmuş, çökmüş, tamamen yıkılmış Almanya ve Japonya'nın küllerinden doğup yaşam standartları açısından çok daha ileri seviyede bir ülke kurduğu geliyor. Ama o dönemlerde bizim ekmeğimizin bile olmadığı geliyor aklıma. Sürekli söylüyorum, yine de söyleyeceğim, Allah kulunun düşmanı değil. Allah Mevlamız, dostumuz, yardımcımız, koruyanımız, rızık verenimiz, genişletenimiz, bollaştıranımız. Şu koskoca cennet vatanda ekmek bile karne ile alınıyordu aziz dostlarım. Ortalama insan ömrü 1930'lu yıllarda, o dönemde Türkiye'de erkeklerde 40, kadınlarda 36 idi. Ne oldu? 2000'li yıllara geldik. 2010'larda erkekler 71, kadınlar 77 yaşıyor oldu. 2025'te erkekler 75'e yükseldi. 76 diyelim küsuratıyla. Kadınlar da 81'e yükseldi. Şimdi haşa Allah'ı mı kandırıyoruz yani? Allah bunu bilmiyor olabilir mi? Ne dedik? Hayatı bir nizama, kanuna, kurala, orana, miktara göre, kadere göre yaratmış zaten Rabbim. Doğru mu? Bunu anlatıyorum size. Yani bize verdiği ilimle ne yaparsak ne olacağını da biliyoruz. Bu gaybi bir bilgi değil. Az evvel detaylı olarak anlattım programın ilk yarısında. Yani bıçağı aldınız elinize, elinize keskin bıçağı, jileti sürdüğünüzde derinin kesilen bir şey olduğunu biliyoruz yani. İşte tam da burada size ne yapmanız gerektiğiyle ilgili önemli bir bilimsel bir makale paylaşacağım, bir belge paylaşacağım aziz dostlarım. Bildiğiniz üzere sağlıklı bir insan vücut hücrelerinde toplam 46 kromozom olur. Kromozomlar 23 çift kromozom olarak gruplanır. Her çiftin bir takımı anneden, 23 en sayıda diyoruz kromozom anneden, diğer 23 de babadan gelir. Bunlar da otozom kromozomlar dediğimiz vücut kromozomları, ilk 22 çift, hani 23 anneden 23 babadan geliyor ya, ilk 22 çift, toplamda 44 adet, saç renginden göz yapısına kadar, boydan endama kadar aklınıza gelen bütün fiziksel özelliklerimizi belirleyen otozom kromozomlar. Gonozom dediğimiz eşey kromozomlarda o 23. çift kromozom cinsiyeti belirliyor. Kadınlarda XX biliyorsunuz, erkeklerde XY oluyor. Böyle bir dizilim mevcut. X kromozomu hem erkekte hem kadınlarda var. Sadece cinsiyetle ilgili değil, beynin gelişimi, bağışıklık sistemi, hayati fonksiyon için gerekli olan bine yakın gen taşıyor X kromozomu. Y kromozomu daha enteresan, bu sadece erkekte bulunuyor. X kromozomuna göre daha küçük ve 200 yaklaşık gen var içerisinde. Ama en kritik geni, cinsiyeti belirleyen SRY diyoruz, Sex Determination Region, SRY genini barındırıyor. Yani Y kromozomuyla cinsiyetimiz ortaya çıkıyor. Amacım programı biyoloji dersine çevirmek değil ama nasıl bir vücuda sahip olacağımızın hem de kadın mı erkek mi olacağımızın şifrelerini bu kromozom dediğimiz paketlere saklamış Rabbimiz. İşte tam bu kısımda kaderle alakalı bu kromozomların ucunda yakıt pili gibi bir pil, bir yapı bulunuyor. Kuyruk gibi böyle. Her kromozomun hani parmağınız gibi bir yapı düşünün. Tabii ki mikroskobik, gözle görecek şey değil. Mesela iki işaret parmağınızı birbirine çapraz yaparak X yapın. Hani böyle bir X kromozomu. İkisinin de böyle parmaklarınızın ucundaki kısımda bir kuyruk olduğunu düşünün. İşte bu yakıt pili gibi, ömür pili gibi. Vücudumuzun bu kromozom yapısının ucunda bulunan bu yapı taşları, bu yakıt pilleri ömrümüzün uzunluğunu belirliyor. Bu kromozomun en uç kısmındaki telomer diyoruz buna, bu yakıt pillerine. Ömrümüzün uzunluğunu, telomerlerin uzunluğu belirliyor aziz dostlarım. Peki Allah'ımız adili mutlak olduğuna göre Norveçli birini 110 yıl yaşatırken bir Afganistanlı kardeşimizi bugün itibariyle 40'larda 50'lerde niye öldürsün ki, değil mi? 1930'lu yıllarda biz Türkleri neden 30'lu 40'lı yaşlarda öldürsün ki, değil mi? Allah düşman değil. Demek ki sünnetullah'a, adetullah'a ters bir şey yapıyoruz ki kaderimiz o kaderden öbür kadere doğru kayıyor. İşte Bilim insanları bu telomerlerin uzunluğunun da güçlü ve sağlıklı aile bağları tarafından belirlendiğini bulmuş. Aziz dostlarım, ömrümüzün uzunluğunu kromozomlarımızın ucundaki telomer dediğimiz yapının kuyruklarındaki uzunluk belirliyor. Ama telomerin uzunluğunu da güçlü ve sağlıklı aile bağları belirliyor. Şimdi Allah Resulü'nü daha iyi anlıyor muyuz efendim? Aziz dostlarım, Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Onu daha iyi anlıyor muyuz şu anda? Her kim rızkının genişlemesini ve ecelinin, isminin dünyada kalma süresinin ya da bereketinin uzamasını isterse akrabasını ziyaret edip gözetsin diyen Allah Resulü'nü ve onun bu hadis-i şerifini daha iyi anlıyor muyuz aziz dostlarım? Bitmedi. Bu bilimsel bir makale. Sağlık kontrollerini düzenli yaptıran, sağlık sorunlarını çözmede geç kalmayan, tedavi olacağız işte Allah Resulü öyle buyuruyor. Sağlığımıza dikkat edeceğiz. Emanete hıyanet etmeyeceğiz. Vücut emanetine iyi bakacağız. Değil mi? Beslenme, uyku ve stres yönetimine dikkat eden, iyi eğitim alan kişilerin ömrü daha uzun oluyor. Şimdi neden beşikten mezara ilim farz bize? Neden iki gün eşit geçmeyecek bir Müslümana? Devam ediyorum makaleyi okumaya. Temiz bir çevrede yaşamak da ömrü uzatıyor. Ya dini mübin İslam'ın gözünü seveyim yani. Varsa bir gözü. Kurban olayım ya. En nezafetü minel iman. Neden imanla eşdeğer görülmüş? İşte temizlik ömrü uzatıyor aziz dostlarım yani. Güçlü dostluk ve arkadaşlık bağlarına sahip olmak ve sağlam ve sıcak aile ilişkileri de fevkalade önemli sayılıyor. İnançlı olmak, inanç zenginliği ve gücüne sahip olmak, aidiyet duygularının sağlamlığı, hoşgörü, affetmek, sevgi, merhamet, paylaşım, gerektiğinde kabullenmek, bu da geçer yahu diyebilmek ömrü uzatabiliyor. Yani uzun ömrün sırrı sadece yaban mersini, brokoli ya da üzüm çektiğin içine sıkıştırmış değildir diyor bilim insanları. Dolayısıyla nefes sayımızı Allah belirliyor ama onun ihsan ettiği doğru ve sağlıklı yaşam kurallarına uyarak nefes sayımızı artırarak ömrümüzü yine Allah'ın ilmi çerçevesinde uzatmak mümkün. Allah'ın kısa ömür kaderinden uzun ömür kaderine geçmek mümkün. Kısa kısa 3-5 saniyelik kesik kesik nefesli kısa ömür kaderinden uzun uzun güçlü nefesli ve bereketli bir ömür kaderine geçmek mümkün. Aziz dostlarım, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ışığında inşallah gelecek hafta devam edeceğim ama yine geldik programın sonuna. Ama bir şükürle kapatalım. Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki ona teşekkür ederiz ki Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan duamız icabet etti. Bizi Recep-i Şerif ve Şaban-ı Şerif'i idrak ettirip oralarda yaşattıktan sonra lütfu keremiyle Ramazan'a kavuşturdu Rabbim. Ramazan-ı Şerif geldi. Evlerimizin letafeti, davranışlarımızın nezaketi, midelerimizin rahatı, sofralarımızın bereketi, camilerimizin teravihi Ramazan geldi. Kur'an-ı Kerimlerimizin tilaveti ve hatmi şerifleri olan Ramazan geldi. Sahurlarımızla gecelerimizin ve dahi seherlerimizin, zöhürlerimizin dehyası olan Ramazan geldi. Rabbim, alem-i İslam'ı şereflendiren, dünyaya hayır ve huzur vesilesi olacak Ramazan-ı Şerifinizi mübarek kılsın. Amin. Şeytanların bağlandığı bu mübarek ve muazzez vakitleri layıkı ile değerlendirmekliğimizi nasip-i müyesser eylesin. Amin. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecemizi, ihyamızı ve İdül Fıtır'a fakir fukarayı bayram ettirerek girmekliğimizi lütfeylesin. Amin. İnşallah Ramazan gelmiş gibi davrandığımız, onun bize ve hayatımıza teğet geçmediği, onu layıkınca ağırladığımız, fakir fukaraya daha fazla iyilik ve ihsanda bulunduğumuz, hısım akrabaya, anne babaya, konu komşuya çok daha iyi davrandığımız, fitrelerle fakir fukaraya da bayram ettirdiğimiz bir Ramazan olur bu Ramazan inşallah. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celim'e emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.